Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli hocam, geçen programımızda Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin hayatından kıymetli dinleyenlerimizle bilgiler paylaşmış idik. Onun müritlik ve şeyhlik dönemi, Hindistan'da Abdullah Dehlevi'ye mürid olması ve Bağdat'ta kendisinin şeyh olarak, bu yolun büyüklerinden olarak kendisinin yetiştirdiği büyük zatlardan, kendisinin şeyhlik döneminden dinleyicilerimize bahsetmiş idik. Şimdi inşallah bugünkü programımızda da Tahal Hakkari ve Tahal Hariri Hazretleri, vaktimiz kalırsa da inşallah Esad Erbili Hazretleri'nin hayatından kıymetli dinleyenlerimize paylaşmış olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızla alakalı görüş ve önerilerinizi, sorularınızı dervişingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Muhterem hocam, Tahal Hakkari Hazretleri'nin hayatından inşallah bugünkü programımıza başlamış olalım hocam. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Tahal Hakkari Hazretleri, nisbesinden de anlaşılacağı gibi Hakkari'li, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Humaro köyünde dünyaya gelmiş bir zat. Kendisi Peygamber Efendimiz'in neslinden, yani Seyyid. Aynı zamanda Abdülkadir Geylani'nin de soyundan geliyor. Öyle bir zat. Seyyid Tahal Hakkari Hazretleri gençliğinde medrese talebesi olmuş. Bağdat, Süleymaniye, Erbil, Kerkük gibi bölgelerde medrese tahsili yapmış. İslami ilimleri öğrenmiş. Daha sonra Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi ve kendi amcası olan Seyyid Abdullah'a mürid olmuş. Seyyid Abdullah onu Bağdat'taki Mevlana Halid'e gönderiyor. Bağdat'a gidiyor Tahal Hakkari Hazretleri Mevlana Halid'e intisap için. Mevlana Halid, Seyyid Tahal Hakkari'nin Abdülkadir Geylani'nin neslinden geldiğini öğrenince diyor ki, siz bir istihare yapın. Bakalım büyük ceddiniz, ecdadınızdan olan Abdülkadir Geylani Hazretleri ne buyuracak? Çünkü Bağdat'ta Abdülkadir Geylani'nin de türbesi var.
Evet.
Tahal Hakkari Hazretleri Abdülkadir Geylani'nin türbesine gidiyor. O da dua ediyor, istihare yatıyor ve olumlu anlamda rüyalar görüyor. Yani Mevlana Halid'e bağlanmasının uygun olacağı şeklinde rüyalar görüyor. Ve Mevlana Halid-i Bağdadi'ye mürit oluyor Tahal Hakkari Hazretleri. Ve bu dergahta, Bağdat'taki dergahta Mevlana Halid'in yanında birkaç tane erbain çıkarıyor. Erbain veya halvet, 40 günlük ibadete yoğunlaşma demek biliyorsunuz. Normalde Nakşibendiye tarikatında çok fazla erbain halvet uygulaması yoktur ilk dönem nakşilerinde. Müceddidiye döneminde de keza çok fazla erbain halvet uygulaması görmüyoruz. Ama Halidiye'de bazen bazı kollarda böyle görüyoruz. Bakın Mevlana Halid'de de varmış. Çünkü Mevlana Halid Kadiriye'den daha önce intisabı var. Ayrıca Abdullah Dehlevi'den Nakşili'nin yanı sıra Kadiriye çeşitliği, Sühreverdi gibi diğer tarikatlardan da icazet almış oluyor. Yani bu tasavvufi bir içtihattır. Bazı meşayih, bazı zatlar böyle tasavvufi bir içtihat ile, bir yorum ile tasavvufi eğitime yeni usuller ekleyebilir veya çıkarabilir.
Bu Mevlana Halid Bağdadi ile mi başladı hocam o zaman Nakşibendilikte, yoksa önceden ufak da olsa var mıydı böyle?
Orta Asya'da Nakşibendiliğin Kasaniye kolu var.
Evet.
1500'lü yıllarda, 1600'lü yıllarda devam eden bir Kasaniye veya Dehbidiye kolu. Onlar da bir Nakşi kolu. Ahrariye'den, Ubeydullah Ahra'dan sonra ayrılan bir kol. Onlarda da halvet uygulaması olmuş. Ama diğer Nakşi kollarında halvet değil, halvet der encümen. Yani toplum içindeyken kalbin Allah ile yalnız olması. El kârda, gönül yârda. Yani elimiz işte olacak, toplum içinde olacağız, çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ama gönlümüzde mal, mülk, dünya sevgisi olmayacak. Allah sevgisi olacak. Allah ile gönlümüz yalnız olacak. Halvette olacak kalbimiz. Bu prensip Nakşibendiliğin genel prensibidir. Ama dediğim gibi Orta Asya Nakşilerinde sadece Kasaniye kolunda görülmüştür. Müceddidiye'de aynı şekilde pek görmüyoruz. Müceddidiye, yani İmam Rabbani'den sonra Hindistan'da devam eden Nakşi kolunda yine halvet uygulaması yok. Ama Mevlana Halid tekrar bazı müritleri için, hepsi değil de bazı müritleri için bunu uygulamış. Dolayısıyla mesela Gümüşhanevi kolunda Nakşibendiliğin Halidiye kolunun Gümüşhanevi kolunda, Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi halvet uygulaması vardır. Onlar da devam etmiştir. Vardır derken var imiş yani, eskiden varmış. Şu anda zaten halvet uygulamasını Halvetiye tarikatı bile, adı üstünde Halvetiye adı oradan geliyor.
Evet.
Onlar bile pek fazla uygulayamıyor. Çünkü şartlar değişti. Bugün insanlar işte yoğun çalışıyorlar. Senelik izni bile 20 gündür veya kıdemli memursa 30 gündür, 40 gün değil. Bir insan senelik izninde bile halvete, yani 40 günlük inzivaya girecek olsa işte izni biter, işe gitmediği için işinden atılır. Dolayısıyla bugün şartlar değişmiştir. Eskiden öyle değildi. Bir insan Ekim-Kasım aylarında tarlaya buğdayını atardı. Bir daha kışın bir işi yok. O fazla işin olmadığı dönemlerde bekliyor, çünkü yağmurlar yağsın, kar yağsın, işte ekinler büyüsün diye. O kişi halvete girebiliyor idi. Ama bugün artık şartlar değişti. Eskiden tarım toplumuyduk. Şimdi sanayi toplumu olduk. Bu sebeplerden artık birçok tarikat mensubu, halvetiye de buna dahil, halvet uygulamasını yapamıyorlar. Belki emekli olduktan sonra, vakti müsait, yani yaşı ilerlemiş, emekli olmuş işinden gücünden, belki onlar uygulayabilir. Ha, itikaf var. İtikaf Ramazan'ın son 10 gününde, Peygamber Efendimiz her Ramazan'ın son 10 gününde mescide kapanır, hiç kimseyle konuşmaz, görüşmezdi. İbadete ve tefekküre yoğunlaşırdı. Buna itikaf deniyor. Kuvvetli bir sünnettir. Kitaplarımızda yeri var.
Belki de hocam halvetler encümen prensibi Nakşibendilik'teki günümüz için aslında çok uygun, böyle halk içinde, halk ile tabii yapılması ve bunu gerçekten hayatımıza uygulamanın zorluğu malum, ama günümüzdeki halvet, biraz önce bahsettiğiniz, buyurduğunuz gibi halvetin hem şartlar açısından zor olması hem de diğer sebeplerden dolayı halvet derencümen prensibi bu günümüz için uygun bir yer teşkil ediyor.
Evet, yani diğer tarikatlar da normalde Yeseviye, Ahmet Yesevi'den gelen Yeseviye, Kadiriye, Halvetiye tarikatlarında zaten halvet uygulaması var idi. Nakşibendiliğin de bazı kollarında var idi, çoğunda yok idi. Fakat işte bu dediğimiz gibi sanayi toplumuna geçmek, yoğun çalışan insanlar olduğumuz için birçok tarikat Nakşilerin usulüne, yani halveti kaldırıp halvet der encümen, halk içinde Hak Teala ile beraber olma şeklinde bir eğitim usulüne dönmüş durumda, öyle anlaşılıyor.
Eyvallah hocam. Hocam Tahal Hakkari ile birlikte aslında belki bundan sonraki programlarımızda, bugün de birlikte daha da bunun detaylarına girmiş olacağız, ama Nakşibendilik artık böyle bu kolda artık Anadolu'ya tamamen yaklaşmış mı oluyor?
Şimdi daha önce var, Ubeydullah Ahrar'ın halifelerinden Abdullah İlahi, Kütahya'nın Simav ilçesinden.
Evet.
Abdullah İlahi ta Fatih döneminde 1400'lü yıllarda Orta Asya'dan Nakşiliği alıp Anadolu'ya geliyor. Buna Nakşiliğin, Nakşibendiliğin Ahrariye kolu deniyor. Onlar var işte, bugün İstanbul Fatih'te Emir Buhari Camisi vardır. Emir Buhari Camisi'nin bahçesinde Emir Buhari medfun. Emir Ahmet Buhari. İşte o Abdullah İlahi'nin halifesi. Oradan devam eden ve işte bu Nefatül Ünsü tercümeden Lami-i Çelebiler vesaire. Yani Anadolu'da erken dönem bir Nakşilik, Ahrarilik olmuş. Daha sonra Kasaniye kolları gelmiş. Nakşi Kasaniler, az önce bahsettiğimiz Orta Asya'dan. Daha sonra Müceddidiler gelmiş. Müceddidiler Muhammed Masum Hazretleri'nin, yani İmam Rabbani'nin oğlu ve halifesi olan Muhammed Masum Sirhindi'nin halifesi olan Murat Buhari. Eyüp'te Nişanca Mahallesi'nde Murat Buhari türbesi vardır. İşte o, onunla birlikte ve diğer bazı zatlarla birlikte Müceddidiye kolu geliyor. Bu Müstakimzadeler, Mehmed Emin Tokadiler, onlar değişik kollardan. Bu şekilde ikinci bir, veya işte Kasaniye'yi de sayarsak üçüncü bir Nakşi kolu Anadolu'ya Osmanlı döneminde gelmiş oluyor 1700'lü yıllarda efendim. Dolayısıyla Anadolu'da zaten daha önce Nakşiler var. Bu Halidiler dördüncü kol olarak gelmiş oluyor. Hindistan'dan dolaşan, Melone Halid'den sonra Irak'a, Suriye'ye gelen ve o bölgeden, dediğiniz gibi Melone Halid-i Bağdadi o bölgede, Bağdat veya Suriye'deki dönemi, yaşadığı dönemde Anadolu'ya çok sayıda talebe gönderiyor. Yetişmiş mürit, yani halife gönderiyor. Bunlar Anadolu'da Nakşiliği canlandırıyorlar. Zaten daha önce var ama o kadar çok yaygın değil. Yani evet. Ahrariye, Kasaniye, Müceddidiye şeyhleri var. Fakat bunlar hiçbiri Mevlana Halid'den sonraki gelen o Halidiye kolu kadar yaygın olmadığı anlaşılıyor.
Günümüzde peki devam eden Halidiye haricinde hocam bu Kasaniye, Ahrariye, Müceddidiyelerden hani bu kollardan Anadolu'da devam eden bir kol var mı peki?
Onlardan pek kalmadı. Bu bir Abdurrahman Sami Saruhani diye bir Uşraki şeyhi vardı. Onun ikinci olarak ayrıca yedekte diyelim tabiri caizse teberrüken bir Nakşi Kasaniliği varmış. Ama o artık Uşraki olarak biliniyor. Nakşi Kasani onda teberrük kalmış. Yani tıpkı Mevlana Halid'de Çiştilik teberrük kaldığı gibi.
Evet.
Onun haricinde bu Müceddidi olarak Süleyman Hilmi Tunahan'ın şeyhi Selahattin Sakıp Efendi Kırgızistan'ın Oş şehrinde medfundur. O bir Nakşi Müceddidi şeyhiydi. Onun müridi Süleyman Hilmi Tunahan 1959'da vefat etmiştir. Kendisinden sonra yerine tasavvufi anlamda halef ve halife bırakmadığı için o kol devam etmiyor yani şey on anlamda. Fakat o da Müceddidi'dir. Müceddidi'dir. Onun haricinde Hatay'da bir zat varmış. O da Müceddidi. Fakat onun da kol devam etmiyor. Yani Müceddidilik devam etmiyor. Onu diyeyim yani.
Evet. Halidilik,
evet, Halidilik devam ediyor şu anda Anadolu'da. Evet. Ahrari de kalmadı. Ahrari kolları yani Emir Buhari'den gelen bildiğimiz kadarıyla en azından o Abdullah İlahi'den gelen kollar şu anda herhalde devam etmiyor. Kasaniler devam etmiyor. Müceddidiler işte bitti bizde ama Pakistan'da var. Hindistan'da var. Efendime söyleyeyim. Sadece bu Müceddidi deyince bir zat Erzurumlu bir zat galiba Pakistan'dan bir Müceddidi şeyhinden hilafet almış. Erzurum'da devam ediyorlar. Hatta Hacegan mı öyle bir dergileri var. Dergi isimleri. Yani o şekilde küçük bazı gruplar olabilir ama bu küçük grupları göz ardı edersek yani çoğunluk sayısal olarak çoğunluğa bakarsak Türkiye'de bugün Nakşibendilerin genelde hep Halidi kollarından geliyor. Yani İsmaila cemaati veya tarikatı dediğimiz o Mevlana Halid'in halifelerinden Abdullah Mekki kolundan gelen o da Halidi. Menzil cemaati de kamuoyunda diye bu şekilde anılan Semerkant dergisi ve televizyonun diye de bilinen camia onlar da yine Halidi Nakşibendi'nin Halidi kolundan gelmiş oluyor. Efendim İskenderpaşa Camiası diye bilinen camia keza aynı şekilde Gümüşhanevi kolu Nakşibendi'nin Halidi kolundan. İşte Erenköy Camiası veya işte Hüdayi Cemaati veya Tarikatı diye bilinen aynı şekilde. Yani Türkiye'de belli başlı büyük Nakşibendi kolları hepsi Halidi koldandır diyebiliriz.
Eyvallah hocam.
Şimdi işte Tahal Hakkari Hazretleri Mevlana Halid'in yanında birkaç erbain çıkardıktan sonra tasavvufi eğitimine orada devam ediyor ve Mevlana Halid'den hilafet alıyor, icazet alıyor. Daha sonra kendi memleketine doğru geliyor. Orada efendim irşada ehil olarak irşada başlıyor. Önceleri tabii ki Berdesor diye bir bölge yani bugün İran'ın Urmiye şehrine bağlı Mergever bölgesindeki Berdesor köyüne önce oraya halife olarak tayin ediliyor. Daha sonra amcası vefat edince Seyyid Abdullah demiştik ya amcası o vefat edince bu nehri bugünkü adıyla Bağlar. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin eski adı Nehri bugünkü adı Bağlar. Oraya gelip orada amcasının yerinde tekkede şeyh oluyor Seyyid Taha Hakkari Hazretleri. O zamanlar 15-16 bin insan yaşarmış orada. O nehride 15-16 bin insan yaşarmış. Bayağı büyükçe bir kasaba imiş. Fakat daha sonra orası boşalmış. Şu anda birkaç yıkık evden ibaret. Kimse yaşamıyor. Bağlar bölgesi deniyor. Bağlar diye anılıyor. Tahal Hakkari'nin kabri orada. Efendim bu Tahal Hakkari Hazretleri zamanında İran Şahı var tabii. Osmanlı yani o İran ile Osmanlı arasında bir bölge Hakkari. Aynı zamanda tabii Osmanlı'ya bağlı ama İran sınırına çok yakın.
Tam geçiş bölgesi.
Tam geçiş bölgesi. Efendim İran Şahı Şemdinli'ye bağlı 145 tane köyü Tahal Hakkari'ye hediye ediyor. Efendim, Tahal Hakkari bu haberi duyunca şöyle başını eğiyor. Elhamdülillah diyor. Sonra İran Şahı ölüyor. Onun oğlu tahta geçiyor. Oğlu diyor ki, Şah'ın oğlu, bu köyler bizimdir diyor. O köyleri tekrar geri alıyor. Bu haber ulaşıyor Tahal Hakkari Hazretlerine. Yine başını eğiyor, şöyle tefekküre dalıyor. Yine elhamdülillah diyor. Talebesi Tahal Hariri'yi soruyor. Efendim, işte bir süre önce Şah bu köylerin, yani bu köylerin gelirini size bağışladı. Elhamdülillah dediniz. Oğlu geri aldı, gene elhamdülillah dediniz. Niye böyle dediniz diye sorunca diyor ki, İran Şahı bu köyleri gelirini bizim dergahımıza bağışlayınca kalbime baktım, kalbimde bir sevinç hissetmedim. Onun için elhamdülillah dedim. Oğlu bu köylerin gelirini tekrar geri aldı, tekrar kalbime baktım, bir üzüntü var mı diye baktım, yine üzüntü yok. Yine elhamdülillah dedim. Yani ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile övünürüm, gel gör beni, aşk ne diyor ya Yunus Emre. Yani para, pul, mal, mülke kendisi gelmiyor ki. Gelirse dergaha, dervişlere harcanacak ama yine de dünya malı, dünya şeyi olduğu için efendim ne gelmesiyle seviniyor, ne gitmesiyle üzülüyor. Baktım diyor, kalbimde hiçbir değişiklik yok. Onun için sevindim diyor. Onun için elhamdülillah dedim diyor. Başka bir rivayet daha vardır. Necip Fazıl Kısakörek merhumun Başbuğu Velilerden 33 isimli kitabında biraz daha farklı bir rivayet var. Yine İran hükümdarı Muhammed Şah efendim rivayete göre rüyasında etkilenmiş ve Ehl-i Sünnet'i kabul etmiş ve Seyyid Tahal Hakkari'den bir hoca istemiş. Tahal Hakkari de Abdurrahim Efendi isminde bir talebesini ona göndermiş. Böyle bir rivayet var. Bu İran Şahı da Mergever ve Tergever isimli iki nahiyeyi bütün köylerle birlikte Tahal Hakkari'nin dergahına bağışlamış. Tahal Hakkari önce kabul etmiyor. Diyor ki efendim biz diyor Osmanlı tebasıyız ve işte iyi kötü gelirimiz yerinde, talebelerimizin, dervişhanımızın karnı doyuyor. İhtiyaç yok diyor, almak istemiyor. Bu köylerin gelirini almak istemiyor. Fakat İran Şahı siz kabul etmiyorsanız ben diyor dergahınıza vakfedim. Şimdi vakfettim deyince artık el vakfu vakfullah, dervişlere vakfettim deyince bir yerde mecburen kabul etmiş gibi oluyor Tahal Hakkari'de. Fakat yine onlarla fazla ilgilenmiyor. İşte dervişlere, fakirlere harcansın oradan o köylerin geliri gibi. Ve yine bu İran Şahı Seyyid Taha'ya süslü bir asa, bir baston, bir de cübbe hediye olarak gönderiyor. Efendim, tabii burada şu da olabilir. Yani bir bu rivayetler hep böyle farklı rivayetler. Yani Seyyid Tahal Hakkari'ye muhabbetinden dolayı bu bağışları yapmış olabilir. Bu hediyeleri göndermiş olabilir. Yahut da kendi tarafına çekmek, kendine tarafına çekmek için de bir politik davranış da olabilir. Fakat Seyyid Tahal Hakkari Hazretleri bu İran Şahı'ndan gelen asa ve cübbeyi hiç kullanmıyor. Doğrudan Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'e gönderiyor. Sultan Abdülmecid'e gönderiyor, o da hediye ediyor. Ne demek bu? Yani bana, istemediğim halde bana geldi bu hediyeler. Ben bunları kullanmıyorum. Kendi padişahıma hediye ediyorum. Yani devlete bağlılığını ifade ediyor. Anlıyor musunuz?
Oradaki. Evet.
Devlete bağlılığını, Osmanlı'ya bağlılığını ifade etmiş oluyor. Efendim, Mevlana Halid-i Bağdadi de İran Şahı'nın Seyyid Taha'ya bir kısım hediyeler gönderdiğini duyunca Tahal Hakkari'ye bir Farsça mektup yazıyor. Diyor ki, İhlaslı kardeşimiz Seyyid Taha, kalbin Acem yani İran bölgelerine meylini öldürücü, ruhu kurutucu bir zehir biliniz. Nerede kaldı ki onların yanına gidilsin? Onlara yakın olmak, tatlı, idareli dil kullanmaktan çok uzak durmak lazım. İnşallah bir araya gelmezsiniz. İran Şahı ile inşallah bir araya gelmezsiniz, yaklaşmazsınız. Eğer Şah bile bizzat davet ederse gitmemelidir. Nerede kaldı ki başkalarının davetine gidilsin? Böyle bir davete verilecek cevap şudur. Biz derviş kimseleriz. Bizim işimiz dünyadan uzaklaşmak ve İslam padişahına dua etmek. Hazreti Peygamber'in aleyhisselam dinine hizmet etmektir. Devlet reislerine ait meclislerin adabını bilmeyiz. Tarikatımızda da devlet ricaliyle görüşmek yoktur. Deyin. İran padişahına yaklaşmayın diyor yani. Kim söylüyor bunu? Mevlana Halid-i Bağdadi, müridi ve halifesi Tahal Hakkari Hazretlerine. Evet, Irak'ın Revandız bölgesinde Berzenci şeyhleri ile Haydari şeyhleri arasında bir düşmanlık, yani bir aşiret kavgası olmuş o dönemde. Ve hiç kimse bu fitneyi söndürememiş. Sonunda Seyyid Tahal Hakkari Hazretlerini arabulucu olsun diye davet etmişler. O da Revandız'a gidip bu aileleri, bu aşiretleri barıştırmış. Kavgaların sona ermesine vesile olmuş. Sonra tekrar Hakkari'nin Nehri beldesine dönmüş Tahal Hakkari Hazretleri. Yani böyle bir rolü de var. Aşiretleri barıştırabilecek kadar karizması olan, sayılıp sevilen bir insan Seyyid Tahal Hakkari Hazretleri. Orada o bölgede yani aşiret yapılanmaları tabii bu, çok önemli o dönemde. 1800'lü yılların sonlarından bahsediyoruz. İşte o dönemlerde bu devam ediyor. Hatta bugün bile Irak, Suriye ve Güneydoğu'da bu aşiret yapılanmaları aynı şekilde geçerlidir. Şeyh olan kişi aynı zamanda böyle gerektiği zaman aşiret kavgalarını da barıştırma gibi hizmetleri de olmuş. Bir rivayete göre bir defasında bir hırsız dergahın ambarına girip bir çuval un çalmak istemiş. Tahal Hakkari'nin Şemdinli, bugünkü adı Bağlar, eski adı Nehri ilçesindeki veya nahiyesindeki dergahına hırsız girmiş ve bir çuval unu almak istiyor. Çuvalı doldurmuş efendim, fakat sırtına kaldırıp alamamış. Biraz boşaltmış, gene alamamış. İşte yarısını boşaltmış, gene alamamış. Bu esnada Seyyid Taha Hazretleri bu hırsızı görmüş. Tabii hırsız şaşkın vaziyette, korkmuş önce. Demiş, oğlum çuvalı kaldıramıyorsan sana yardım edeyim demiş. Çuvalı kaldırmış, hırsızın sırtına yüklemiş. Sonra demiş ki, bu çuvalı al git, bizim adamlar seni görmesin. Belki seni incitirler. Bir daha ihtiyacın olursa ambara değil, bize gel, biz sana un veririz demiş. Hırsız da bu gördüğü şefkatten etkilenip samimi müritlerden birisi olmuş. Şimdi bunun çok benzeri Ahmed er-Rifai hakkında anlatılır. Ahmed er-Rifai de bir akşam evine geliyor. Ahmed er-Rifai Hazretleri asırlarca önce yaşamıştır. Hicri 500'lü yıllarda yaşamış bir insan. Bir gün geliyor evine, bakıyor evinde bir hırsız var. Hırsız buğday çuvalını almak istiyormuş. Ahmed er-Rifai demiş ki, oğlum bu buğdaydan hemen ekmek yapamazsın. Önce öğütmek lazım, kepeğini ayıklamak lazım vesaire. Seni yorar. Bizim ambarda, kilerde hazır buğday var. Sana ondan verelim demiş. Tabii önce şaşırıyor hırsız. Sonra ambardan bir çuval un veriyor Ahmed er-Rifai Hazretleri ona. Fakat soruyor, bunu yükleyecek bir bineğin var mı diyor. Hırsız işte bahçede var diyor. Getir diyor. İşte atını getiriyor. Atının sırtına çuval yüklüyorlar beraberce. Ve köyün dışına kadar çıkıyorlar. Köyün dışına geldikleri zaman artık gece karanlık. Hırsızı uğurlayacak. Kendi köyüne, kendi şeyine gidecek hırsız. Ahmed er-Rifai, oğlum hakkını helal et diyor. Seni ta buraya kadar yorduk. Senin demek ki ihtiyacın vardı. Senin ihtiyacını olduğunu biz önceden araştırıp sorup öğrenmemiz lazımdı. Biz gaflet etmişiz, öğrenememişiz. Senin ihtiyaç sahibi olduğunu, seni bulamamışız. Seni buraya kadar yorduk, hakkını helal et diyor. Hırsız şaşırıyor. Adamın hem ununu aldık, hem de hakkını helal et diyor falan diye. Neyse, el emru fevkal edep deyip helal olsun diyor. Memleketine veya işte köyüne gidiyor ama bu gördüğü şefkatten, merhametten etkilenip ertesi sabah geliyor. Seyyid Ahmed er-Rifai Hazretlerine mürid oluyor. Böyle bir menkıbe vardır.
Hocam günümüzün işte nasıl derler, pozitivist, kapitalist, materyalist, artık bunlar çoğaltılabilir. Kafasıyla, zihniyle düşündüğü zaman bunlar aslında bu büyüklerin yaptığı bu uygulama veya bu metot olmayacak bir şey. Hani hiç akla mantığa uymayacak bir şey olarak yorumlanacak bir durum gibi gözüküyor ama işte o büyüklerin zaten o bakış açıları, o nazarları ve işte o belki de tasarruflarının doğurduğu sonuçların nelere kadir olduğu malum.
Şimdi hukuki olarak evinize bir hırsız girmiş. Polisi çağırıp polise teslim edebilirsiniz. Polis de o adamı, o hırsızı hapse atar. 3 ay, 5 ay adam yatar. Tekrar hapisten çıkar. aynı hırsızlığı yapmaya devam eder. Ne oldu? Adamı kazanamadık. Ama ne yapıyor bu zatlar? Amider Rifai veya Tahal Hakkari Hazretleri adama yardımcı oluyor, şefkat gösteriyor, merhamet gösteriyor. Efendim, bu şekilde adamı kazanıyor. Adam bir daha hırsızlıktan tevbe ediyor. Doğru yola geliyor. Yani o hukuken cezası verilebilir ama kazanabilir misiniz? Kazanamazsınız. Muhtemelen tekrar aynı işi yapmaya devam eder. Bunun bir benzeri de Musa Efendi için anlatılır. Musa Topbaş Efendi merhum. Bursa'da bir evi var, Çekirge bölgesinde. İşte 1980'li yıllar olabilir, işte artık 90'lı yılların başı olabilir. Bursa'ya gidiyorlar Musa Topbaş Efendi. Bir gece orada kalacak. Bursalı Muzaffer Efendi diye bir talebesi. Orada ben de bahçede bekleyeyim diyor. Bahçede beklerken gece saat böyle bir falan olmuş. Duvardan birisi atlıyor. Hırsız. Duvardan atlayıp bahçeye girince bu Muzaffer Bey o adamı tutuyor, yakalıyor. Tabii onu tutması için biraz koşuşturma olmuş demek bahçede. Patırtı kütürtü olunca merhum Musa Efendi uyanmış. Camdan ikinci kattan böyle sormuş. Muzaffer Efendi, ne oldu, bir ses duydum. Diyor efendim, bir hırsız tuttum diyor. Muzaffer Efendi, iyi tutun, bırakmayın, geliyorum diyor. 5-10 dakika sonra elinde bir tepsiyle aşağı iniyor. Yemekler hazırlamış. Bir kamelya gibi bir çadırak var bahçede. Buyurun evladım diyor, hırsızı çağırıyorlar. Önce güzel bir karnını doyuruyor. Sonra soruyor, işte niçin geldiniz? İşte niyetim hırsızlıktı diyor, söylüyor o da. Oğlum, hırsızlık haramdır, günahtır. Cebinden herhalde ihtiyacınız var diyor. Cebinden bir zarf para çıkarıyor. Bir zarf hırsıza para veriyor. Bununla diyor, demek ki ihtiyacınız var. İhtiyaçlarınızı karşılarsınız. Muzaffer Bey'e de, Muzaffer Efendi, bu kardeşi taksinizle evine kadar bırakın. Ertesi günde sabah gününüz olunca da bu arkadaşa bir iş bulalım. Adam çünkü işi yok. Öyle ya. İşi yok, gücü yok. Mecbur kalmış şeyinde. Efendim, bu şekilde o insanı kazanıyor. Şimdi diyorlar ki o zat Bursa'da gözü yaşlı bir derviş oldu. Şimdi bir polis çağırma hakkı var mıydı? Hukuken hakkı var.
Evet.
Bir polis çağırabilirlerdi. O hırsızı polise verirlerdi. Polis götürürdü onu, işte mahkeme şu bu. Atardı hapse, birkaç ay yatardı. Çıkardı hapisten, gene hırsızlığa devam ederdi. Ama ona yemek, nasihat, ikram, para, iş bulma, iltifat ve işte vesaireyle o insan kazanılmış oldu. Şimdi ben bunu anlattım Kazakistan'da böyle. Bir genç dedi ki, hocam dedi, şimdi biz dedi burada bir evimize hırsız girse, ona böyle iyilik yapmaya kalksak, silahı kafamıza dayar, cebimize ne var ne yok hepsini alır ve gene kaçar dedi. Şimdi tabii Ahmet el-Rifai gibi bir yüzünüz, mütebessim, bir Allah dostu. Hani rivayette, اِذَا رُعُوا ذِكِرَ اللّٰهِ, görüldüğü zaman Allah hatıra gelir. Bir insan değiliz ki biz. Veya işte Tahal Hakkari Hazretleri veya Musa Efendi gibi bir maneviyat sahibi olacak ki insan. Onu gören hırsız bile etkilenecek. Onun maneviyatından, yüzünden, ruhaniyetinden.
Yaptığı hareketten utanacak hale gelecek yani.
Şimdi bizi gördüğü zaman bakıyor ki ben eşkıyayım, bu da benden daha eşkıya diyor. Yani etkilenmiyor tabii ki. Bunlar tabii kolay iş değil. Yani herkesin yapabileceği işler değil ama insan böyle kazanılıyor demek ki Akif kardeşim. Demek ki insan böyle kazanılıyor. Eğer yapabilirsek demek ki insan bu şekilde kazanılıyor. Ama her yiğidin harcı değil. Onu da söyleyelim. Kolay bir şey değil. Efendim, işte Tahal Hakkari Hazretleri de un çuvalını sırtına yükleyemeyen hırsıza yardımcı oluyor, sırtına yüklüyor ve öyle diyor, bizim talebeler seni görmesin, belki incitirler. Bir daha ihtiyacın olursa böyle kilere gelme, bana gel, ben sana ne gerekiyorsa yardımcı olurum deyip göndermiş Tahal Hakkari Hazretleri. Yine başka bir rivayete göre Van'ın Gürpınar ilçesinden bir zat Hakkari'nin Nehri ilçesine gelip Tahal Hakkari Hazretlerine mürid olmuş. Sonra memleketine dönmüş Van Gürpınar'a. O dönemde birkaç hayvanı varmış. Hayvanları ölmüş. Aslında hastalık mı geldi? Ne oluyorsa salgın hastalık olabilir. Hayvanları telef olmuş. Bu adam kendi kendine bir vehme kapılmış. Efendim, bu tarikata girmek bana uğursuz geldi demiş. Halbuki İslam'da uğursuz diye bir şey yok. Salgın hastalık gelir vesaire olur. Bugün kaybedersin, yarın kazanırsın. Dünya işidir ama böyle bir şeytan vesvese vermiş. Sen bu tasavvuf yoluna girmen sana bak hayırlı gelmedi. Hayvanların işte telef oldu. Ve efendim tekrar Nehri'ye gidip Hakkari Hazretlerinden aldığı tesbihi iade etmiş. Veya bir arkadaşı da belki de göndermiş tesbihini. Yani ben bu tarikattan ayrılıyorum anlamında. Rivayete göre bir süre geçmiş. Bir süre sonra Tahal Hakkari Hazretleri bir gün böyle tam namaza duracak. Efendim böyle eliyle bir şey kovalar gibi yapmış. Talebeleri sormuş, efendim ne oldu? Ortada bir şey yok, böyle bir şey kovalar gibi yaptınız. Demiş ki o Van Gürpınar'dan bir dervişimiz vardı. O ölüm döşeğindeydi. Şeytan onun imanını çalmak istiyordu. Biz de o şeytanı kovaladık demiş. Demişler ki efendim o kişi tesbihini iade etti. Yani tarikattan ayrılmıştı. Tahal Hakkari demiş ki olsun. Bir zaman bize muhabbet etmişti. O bizim dostumuz sayılır demiş. Şimdi bunun bir benzeri Bahattin Nakşibend'in menakıbı arasında da geçer. Bahattin Nakşibend Hazretleri de hacca giderken bir şehre uğruyor. O şehirde bir genç mürid oluyor. İntisap ediyor, mürid oluyor. Zikir alıyor Bahattin Nakşibend'den. Sonra hac dönüşü yine o şehre uğruyor Bahattin Nakşibend Hazretleri. Sohbet yapıyor. Sohbet ediyorlar ki efendim falan bir genç vardı. Sizden ders almıştı, zikir almıştı ama o zikirle pek fazla meşgul olmadı. Manevi derslerini yapmadı gibilerden. Bahattin Nakşibend sorun bakalım beni hiç rüyasında görmüş mü diyor. Soruyorlar görmüş diyorlar. Bu da yeter diyor. O muhabbetin alametidir diyor. Yani rüyasında bizi görmüşse demek ki kalben bize bir muhabbeti hala devam ediyor. Evrat eskarını yapmasa da bize muhabbeti varsa o da inşallah faydası olur gibilerden. Buradan ne anlıyoruz? Birincisi Allah dostlarını sevmek de önemli. Hakkı Bey kardeşim bakın Allah dostlarını din imanla ilgili efendim kitapları, kurumları sevmek çok önemli. Bazı insanlar var Allah kalplerini mühürlemiş. Sevemiyor. Cami denince, Kur'an kursu denince, İmam Hatip Lisesi denince, İlahiyat Fakültesi denince adamın böyle tüyleri diken diken oluyor. İrrite oluyor. Nefret ediyor. Hayret bir şey yani.
Onun yani o tarz insanların hocam kalbi tamamen bu işe artık kapanmış mı yani? Bunun hani çünkü görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Buyurduğunuz gibi hani bazı insanlar gerçekten kelime bile zikredilmesinin şeyindeler yani. Rahatsızlığındalar. Bir resim gördüklerinde onun rahatsızlığını söylüyorlar. Hatta hani bunu ta ileri boyutlara getirip ayeti hani bir mezarlığın girişine bir ayet gördüğünde bile artık rahatsızlık hisseden insanlar duyuyoruz, biliyoruz.
Allah kurtarsın. O çok tehlikeli bir şey. Yani bir insan Kur'an'dan, Kur'an kursundan, İmam Hatip'ten, imamdan, müftüden, vaizden, efendim, ilahiyat fakültesinden nefret ediyorsa onların Allah bilir ama herhalde kalbi kilitlenmiş tiplerdir. Ha şu olabilir. Bazı insanlar der ki ya Allah affetsin namazımı düzgün kılamıyorum her zaman. İşte arada kılıyorum arada kılamıyorum. İşte orucumu her zaman tutamıyorum. Ama keşke tam tutabilsem. Keşke tam namazımı kılabilsem. Din güzel bir şey. Namaz, oruç, imam hatipler ne kadar güzel bak diyebilse ama İbadetlerinde eksikliği, kusuru olsa Cenab-ı Hak onları örter. Settar ismiyle örter. O Rahman Rahim'dir. Merhamet eder, affeder. Ama bırak şu yobazları diye cümleye başlıyorsa, tamam mı? Din, diyanet kelimeleri gündeme geldiği zaman bırak şu yobazları diye tamamen kendini kilitlemiş vaziyette hep ön yargılarla konuşuyorsa onların işi çok zor. Evet. Geçenlerde bir haber okuduk. İşte bir sendika başkanı bir imam hatip okulu hakkında orası canlı bomba yetiştiren bir okul diyor. Yahu kardeşim bir tane örnek var. Bu okuldan çıkmış bir tane canlı örnek, canlı bomba, terörist göster. Yok. Ama nasıl bir kafasında kurguluyor ki, nasıl bir psikoloji ki, yani İmam Hatip çocuklarından rahatsız oluyor. Yani ilahiyat talebelerinden rahatsız olan, din denince böyle irkilen.
Ve bu rahatsızlığını da aslında kendisini uyanık zannederek, günümüzde insanların hassas olduğu bir konuyla birleştirerek, o konu üzerinde birçok insanın kendisiyle aynı düşünmesini sağlamaya çalışıyor ama bilmiyor ki yani bu
halkın
tarz
tabii
insanların
alıyor
buralardan çıkmadığını.
Evet, evet. Yani bu artık palavraları kimse yutmuyor.
Tabii.
Ama yani Allah dostlarını sevmek, dini kurumları sevmek, bu Allah'ın bir lütfu. Allah dostlarını sevemiyorsa bir insan, efendim işte Bahattin Nakşibendi sevmek dedik ki, yani seviyor, muhabbet duyuyor. Sevmek bile bir lütuf. Ha, şahsi olarak bir vaizin, bir imamın, bir ilahiyat hocasının şahsi olarak kusuru olabilir. Şahıslara kızmak müesseseye kızmayı getirmemeli. İmam Hatip'ten bir tane iki tane yanlış yapan öğrenci veya öğretmen çıkabilir. Ama birkaç örnekten yola çıkarak siz İmam Hatip Lisesi camiasına, ilahiyat camiasına, Diyanet camiasının küllüne, hepsine karşı oluyorsanız bu çok kötü bir ön yargıdır. Allah muhafaza, sizin aslında dinle, Allah ile probleminiz var ki buraları sevemiyorsunuz demektir. O çok tehlikeli bir şey. Allah korusun, o çok tehlikeli bir şey. Yani bu da neden oluyor biliyor musun Akif Bey kardeşim? Gençliğinde, çocukluğunda din hakkında, dinden değil, dindar insanlardan olumlu şeyler görmüş olan insanlar, sonraki hayatlarında din hakkında olumlu bir psikolojide oldular. Ama çocukluğunda dindar görünen insanlardan, dindar görünen ama yeterince dini hazmedememiş, anlayamamış, şuursuz dindarlardan, çocukluğunda olumsuz bir hatıra beyninde kalmış ise, onlar da sonraki hayatlarında genellikle din hakkında böyle negatif, olumsuz bir psikolojide oluyorlar. Mesela bir çocuk bakıyor, büyüyor, yaşı geliyor 60'a 70'e, bırak şu yobazları diye cümleye başlıyor. Yani din deyince hep olumsuz şeyler aklına geliyor. Sorun bakalım, niye hep din deyince olumsuz şeyler aklına geliyor? Yani hiç olumlu şeyler yok mu diye sorun. Mutlaka onun çocukluğunda dindar insanlarla, yani dindar görünen insanlarla bir sıkıntısı olmuştur. Mesela şu diyebilir: İşte biz çocuktuk, mahallede top oynuyorduk. Bir hacı amca vardı, bir dede vardı. Camiye giderdi her gün. Ama işte bizi bastonuyla kovalamıştı. Veya topumuzu kesmişti. Bak, camiye giden bir dede çocukların topunu kesmiş veya onlara kızmış, bağırmış. Onun şahsında dindarlara ve dine soğumuş. O çocuk büyüyor, büyüyor, büyüyor. 50, 60, 70 yaşına geliyor. Hala din denince o dede aklına geliyor. Tam tersi de geçerli. İyi bir komşunuz var. İyi bir komşunuz var. Yaşlı bir teyze. Namazında, niyazında, işte kandil akşamları çocuklara böyle bisküvi dağıtıyor falan. Ondan ikram görmüş bir çocuk. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. O da diyor ki, ya aslında dindar insanlar iyi insanlar. Bir teyzemiz vardı biz küçükken. Bize bisküvi, çikolata dağıtırdı. Çok namaza, niyazında çok iyi bir insandı. Biz işte hakkıyla dini yaşamıyoruz ama keşke yaşayabilsek. Aslında din güzel bir şey, diyor büyüyünce. Yani çocukluğunda yaşadığı olumlu örnekler din hakkında olumlu düşünmesine, olumsuz örnekler de ileride olumsuz şeylere sebep olabiliyor. Aziz Nesin hafızlık yaparken, Kur'an kursunda hafızlık yaparken hocasından bir gün dayak yemiş, hocasına küsmüş, Kur'an kursuna küsmüş, Kur'an'a küsmüş, ateistlerin kitaplarını okuya okuya ateist olarak yaşadı, ateist olarak öldü gitti Aziz Nesin, meşhur yazar. Yani o tokadı yemeseydi Kur'an kursunda belki şu anda hafız Aziz Nesin Hoca Efendi olacaktı.
Evet.
Onun için din adamlarının, din dersi öğretmenlerinin, Kur'an kursu öğretmenlerinin ve bütün dindar insanların, komşularımıza, öğrencilerimize çok iyi örnek olmak gibi bir vazifemiz de var. Çünkü insanlar din deyince Kur'an'ı, hadisi okuyarak dinden soğudum diyen yoktur. Kur'an'ı, hadisi, fıkhı kitaplarını okuyarak dinden soğudum diyen yoktur. Ama bizim bir yobaz komşumuz vardı, topumuzu kesmişti. Veya çok iyi bir teyzemiz vardı namazın yazında derler. Bakın insanlar üzerinden gençlerin din hakkında algısı oluşuyor. Evet, bugünlük vaktimiz sanırım azaldı.
Evet.
Efendim toparlayalım. Bu Seyyid Tahal Hakkari Hazretleri de efendim bu şekilde kendisini seven, daha sonra manevi derslerine devam etmese bile kendisine bir dönem bağlanmış olan müridine böyle yardım ettiği şeklinde bir menkıbedir. Ha, her şey yardım eder mi Allah-u Teala dilerse belki yardım olabilir. Her şey Allah'ın dilemesiyle efendim Allah izin verirse, Allah izin vermezse hiç kimse bir şeye kadir olamaz diyerek cümleyi tamamlamış olalım inşallah.
Muhterem hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalın efendim.